Evet sevgili kardeşler, sizleri tekrar Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü maalesef devam edemedik. Başka bir yerde olmam gerektiği için. Ama bugün tekrar sizin karşınızda olmak benim için gerçekten sevindirici. Bugün sizleri geçtiğimiz hafta larda olduğu gibi bugün yine sizleri bir mezmura götürmek istiyorum. 31. mezmura götürmek istiyorum. Biliyorsunuz ki mezmurlar kitabı pratik yaşamlarımıza içinde bulunduğumuz iman hayatında gerçekten de bizlere yön veren ve sıkıntılardan geçerken de o sıkıntılı dönemlerde bizleri cesaretlendiren, yüreklendiren bir kesimdir. Onun için bu mezmurlarda yer alan tüm sözler sevgili kardeşler kutsal kitabın en zengin kesimini oluşturmakta. Çünkü hem şimdiki iman yaşamımıza hem de gelecek günlere ışık tutan yazılardır. bu yazılar. Evet, bu mezmurda da göreceğimiz gibi değerli kardeşler, Tanrı sayar, yani Rab Tanrı ile beraber yürümeye karar vermiş insanların başına gelen sıkıntılardan söz edilir. 31. mezmura baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Bu gerçekten de yerinde ve doğru bir ifade. İnsan Rab Tanrı'ya bağlanmadan önce doğal insanlar gibi yuvarlanıp gidiyor. Ama Rab ile birlikte yürümeye karar verdiğinde, iman ettiğinde bambaşka bir süreç içerisinde, bambaşka sorunlar içerisinde, daha doğrusu söyleyebilirim, bambaşka sorunlar içerisine giriyor. Belki sizlerde de öyle oldu, ben de öyle olmuştu. Gerçekten 1979'da karar verdiğimde hem anne babayla hem abimle hem de çevremdeki arkadaşlarla hatta ileride iş yerinde bile gerçekten de kayda değer nitelikte sorunlar yaşadım sevgili kardeşler. Bunun ne kadar doğru olduğunu onaylayan, destekleyen gerçekten de Asaf'ın, Tanrı adamının Tanrı esiniyle kaleme almış olduğu 73. mezmurdur. 73. mezmur, zaman zaman burada dile getirmişimdir, oradan ayetler kullanmışımdır. 73. mezmura baktığımız zaman bu mezmur gerçekten de bunun doğru olduğunun altını önemli çiziyor sevgili kardeşler. Şöyle diyor Asaf, 2 ve 3. ayetlerde, 73. mezmurun 2 ve 3. ayetlerinde diyor ki, kötülerin gönencini, yani sevincini gördükçe adımlarım az kalsın kaymıştı diyor. Ama bakın, değerli kardeşler, zaman zaman bu bizlerde oluyor. Şöyle bir yorum yapıyoruz. Ben Rabb'e aitim. Ben imanlıyım ama bakıyorum ki Tanrı'ya bağlı olmayan insanlar benden çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha rahat hayatları var diye düşünebiliyoruz zaman zaman. Asaf da benzer duygular içerisindeydi. Ama harika bir ifade kullanıyor 17. ayette ki bu çok önemli, teselli eden sözlerdir. Diyor ki Tanrı'nın tapınağına girene dek, yani Tanrı'nın huzuruna çıkana dek diyor, o zaman diyor anladım sonlarının ne olduğunu. Yani Rabbin huzuruna Asaf yaklaştığında gerçekten de o insanların sonunu net bir şekilde görebilmişti sevgili kardeşler. Rab İsa Mesih'te olan bir kişi gerçekten de her insan gibi sıkıntı ve sorunlar içerisinde bulacaktır kendisini. kendisini zaman zaman da olsa. İşte ele almaya çalıştığım bu 31. mezmur da bu gerçek harika bir şekilde öne çıkarılmakta. Özellikle Davut peygamber burada eski sorunlardan söz ediyor. Tabii ki bu sorunların detayları bize çok net bir şekilde açıklanmıyor. Yani detaylar belirsiz, üstü kapalı da olmuş olsa içinde bulunduğu sıkıntılar bu mezmuru, 31. mezmuru gerçekten de sıkıntılı, sancılı bir dönemde kaleme almış olduğu kesin. Öyle düşünüyorum. Ama harika olan değerli kardeşler, Davut içinde bulunduğu zor dönemde ne yaptı? Rab Tanrı'ya güvendi. Bakın, durumlara değil, Rab Tanrı'ya ne yaptı? Odaklandı. Ve dua etti. Dua aracılığıyla Rab Tanrı'ya yüzünü çevirmiş oldu. Ona yöneldi. Ve bunun sonucu olarak da ne oldu? Cesaret buldu. Ve iman aracılığıyla tekrar ayağa kalkabildi Davut. Tabii ki Davut'un içinde bulunduğu zorluklardan değil sadece, aynı zamanda da ileriye dönük gelecekte olacak olan olaylara ışık tutan bir mezmur olduğunu da söylemek isterim. 31. mezmuru. Yani geçmişi ve geleceği dile getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda da şimdiki zamana da, içinde bulunduğumuz döneme de gerçekten hitap eden bir mezmur. Yani emin olun her birimiz için bir mesaj olduğuna inanıyorum 31. mezmurun. Gelin isterseniz bu mezmuru size okuyayım. 24 ayetten yanılmıyorsam 24 ayetten oluşmuş bu mezmuru okumak istiyorum öncelikle. Şöyle başlıyor ilk ayet. Ya Rab, sana güveniyorum. Utandırma beni hiçbir zaman. Adaletinle kurtar beni. Kulak ver bana. Çünkü kulak ver bana. Çabuk yetiş, kurtar beni. Bir kaya ol bana sığınmam için. Güçlü bir kale ol kurtulmam için. Madem kayam ve kalem sensin, şöyle diyor, öncülük et, yol göster bana kendi adın uğruna. Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni. Çünkü sığınağım sensin. Ruhumu ellerine bırakıyorum. Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni. Bakın, sadık Tanrı olduğunu görmemiş olsaydı ona teslim olması mümkün olamazdı Davut'un. Değersiz putlara bel bağlayanlardan diyor, tiksinirim. Rab'be güvenirim ben. Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım. Çünkü düşkün halimi görüyor, çektiğim sıkıntıları biliyorsun. Beni düşman eline düşürmedin. Bastığım yeri genişlettin. Acı bana ya Rab, sıkıntıdayım. Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor. Ömrüm acıyla, yıllarım iniltiyle tükeniyor. Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor. Bakın, işlemiş olduğu bir günah da olabilir. Kemiklerim eriyor diyor. Düşmanlarım yüzünden rezil oldum. Özellikle komşularıma, tanıdıklarıma dehşet salar oldum diyor. Beni sokakta görenler benden kaçar oldu. Gönülden çıkmış bir ölü gibi diyor, unutuldum. Kırılmış bir çömleğe döndüm. Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum. Her yer dehşet içinde. Bana karşı anlaştılar. Canımı almak için düzen kurdular diyor. Ama ben sana güveniyorum. Ya Rab, Tanrım sensin diyorum. Hayatım senin elinde, kurtar beni düşmanların pençesinden, ardıma düşenlerden. Yüzün kulunu aydınlatsın. Sevgi göster, kurtar beni. Utandırma beni ya Rab, sana sesleniyorum. Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin. Sussun o yalancı dudaklar diyor. Sussun diyor, sussun o yalancı dudaklar. Doğru insana karşı gururla tepeden bakarak, küçümseyerek konuşan dudaklar. İyiliğin ne büyüktür ya Rab. Onu senden korkanlar için saklarsın. Herkesin gözü önünde sana sığınanlara iyi davranırsın. İnsanların düzenlerine karşı koruyucu huzurunla diyor, üzerlerine kanat gerersin. Bakın, onun huzuruna çıkmak bile bizi koruyor değerli kardeşler. Saldırgan dillere karşı onları çardağında gizlersin diyor. Rabbe övgüler olsun. Bakın, birdenbire Davut'un o sıkıntılı dönemi dua ile yöneldikten sonra Rabbe ne oluyor? Farklı bir durum içerisine girdiğini görüyoruz burada. Rabbe övgüler olsun diyor. Kuşatılmış bir kentte sevgisini bana harika biçimde gösterdi. Bakın, duayla Rab Tanrı'ya yüzünü çevirdiğinde aslında durumların içerisinden geçerken Rabbim bizi ne kadar çok sevdiğinin bile farkında değiliz değerli kardeşler. Unutabiliyoruz. Çünkü durumlara odaklı olmuş olduğumuz için. Ama buna rağmen Rabbe bakmaya gayret edersek, özen gösterirsek, bakın aynı durumu bizler de yaşayacağız. Sevgisini bana harika biçimde gösterdi. Telaş içinde demiştim ki huzurundan atıldım. Öyle düşündü Davut kendisini sıkıntılar içerisinden geçerken. Sanki Rab beni işitmiyor, sanki Rab bana dokunmuyor, Rab benimle hiç ilgilenmiyor gibi düşünüyordu Davut. Ama diyor ki, yardıma çağırınca seni yalvarışımı işitti. Diyebilir miyiz? İşiten bir Tanrı hamdolsun. Rabbi sevin. Madem ki işiten bir Tanrı, Davut o zaman bu öneriyi önümüze koyuyor. Diyor ki, Rabbi sevin. Ey onun sadık kulları, sadık olduğunu söylüyorsan, ona bağlı olduğunu söylüyorsan, Rab kendisine diyor bağlı olanları korur. Gerçek bir ifadeyle değerli kardeşler, gerçekten de sağlam bir imana sahipti Davut. Gerçekten de Rab Tanrı'ya bel bağlamış, durum ve şartlar ne olsa olsun ona bakmaya özen gösteren, gayret eden biriydi. Rab Tanrı'ya olan güveninin nedenini değerli kardeşler, bakın harika biçimde ne yapıyor? Bu mezmurda öne çıkarıyor. Neden bunu söylüyorum? Bakın değerli kardeşler, bunu söylüyorum çünkü 8 ayete baktığımız zaman, ki bu ayetleri söyleyeceğim size, bu 8 ayet içerisinde tam 11 kez değerli kardeşler Rab Tanrı'nın nasıl güvenilir bir Tanrı olduğu gerçeğini ne yapıyor? Net bir şekilde öne çıkarıyor. Örneğin 2. ve 3. ayetlere baktığımız zaman, 31. mezmurun 2. ve 3. ayetleri arasına baktığımız zaman orada değerli kardeşler tam 4 kez sığınak kayasından ya da kaleden söz ediyor. Örneğin 3. ayete baktığımız zaman diyor ki kayam ve kalem sensin diyerek. 5. ayete bakın, sadık Tanrı ifadesini kullanıyor değerli kardeşler. Eğer bir kişi güvenilirse biz ona sadık oluruz değil mi? İşte Tanrı'nın ne kadar güvenilir olduğunu açıklayan bir ifade. Sadık Tanrı. 7. ayete bakıyoruz, 16. ayete bakıyoruz ve 21. ayetlere baktığımızda da Rab Tanrı'nın sarsılmadan ayakta dimdik duran sevgisinden söz ediyor. 21. ayette diyor ki, sevgisini harika biçimde bana gösterdi diyor. 19. ayete bakıyoruz. Rab Tanrı'nın bol olan iyiliklerinden söz ediyor. İyiliğin ne kadar büyüktür derken. Ve 21. ayete bakıyoruz. Koruyan huzurundan söz ediyor Davud. İnsanların düzenlerine karşı koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin derken. Koruyucu huzur, Rabbin huzuruna çıktığımızda o huzurunda bile dikilirken Rabbin koruması altındayız. Bu bize gerçekten cesaret versin sevgili kardeşler. Sıkıntılar içerisinden geçerken, ona yöneldiğimizde, onun yüzünü aradığımızda, huzuruna çıktığımızda vermiş olduğu, bizlerde var olan esenlik devreye girecektir değerli kardeşim. Ortaya çıkan sonuç nedir? Demek ki Rab Tanrı bu ayetlere baktığımız zaman değerli kardeşler, düşkün halimizi, çekmekte olduğumuz acıları, sıkıntıları biliyor, görüyor ve aynı zamanda sadık bir şekilde koruyan, seven Tanrı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Evet, Davut gibi bizler de böylesine harika sonuç karşısında, yani düşkün halimizi gören, çekmekte olan sıkıntılarımızı bilen, koruyan, gözeten bir Tanrı olduğu gerçeği karşısında, o zaman bizler de değerli kardeşler, durum ve şartlar ne olursa olsun, her durumda, her koşulda Rabbimize güvenip ona bel bağlamamız gerekiyor. Bunun bir sonucu olarak da şartlar ne olmuş olursa olsun bizleri ne yapacaktır? Sabırla nasıl taşımakta? Yani ona biz güven bağladığımızda onun bizi nasıl sabırla, özenle taşıdığına da tanık olacağız. Onu net bir şekilde görmüş olacaksın sevgili kardeşim. Evet, ilk ayette şöyle diyordu. Ya Rab, sana sığınıyorum. Şimdi size sormak istiyorum. Bir kişi neden bir kişiye sığınır? Eğer ona güveni varsa değil mi? Eğer o kişiye güven bağlamışsa sevgili kardeşim. Onun için burada Ya Rab sana sığınıyorum derken bunun tam anlamı Ya Rab sana, evet sana güven bağlıyorum anlamı taşıyor. Sen de o zaman değerli kardeşim yarım bir yürekle değil Davut gibi tam bir yürekle ait olduğun Rabbe, yani güvenilir, sadık olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e bel bağlayabilirsin. Ona gerçek anlamda kendini teslim edebilirsin. Her durumda ve her koşulda. Neden? Çünkü yaşamın boyunca tehlike ve zorluklarda sana kalkan olan ya da kalkan olacak olan, seni koruyacak olan odur da ondan sevgili kardeşim. Tehlikenin boyutu ne olursa olsun, zorlukların ağırlığı değerli kardeşim hangi oranda olmuş olursa olsun onun koruması altında olduğunu unutma. İkinci olarak da o senin sadece kalkanın değil, yani o seni sadece korumakla kalmıyor. O sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken ne yapman, nasıl davranman gerektiğini de ne yapıyor? Sana öncülük ederek yol gösteriyor. Değerli kardeşler, seni aydınlatıyor. Tabii ki burada bunu onaylayan harika bir ayet var. Mezmur 3. ayetine baktığımız zaman Davut'un bunu harika bir şekilde yaptığına tanık oluyoruz. Ne diyor? İçinde bulunduğu durumdan dolayı Rab'be yöneliyor. Diyor ki öncülük et bana. Yol göster bana diyor. Öncülük et, yol göster bana. Değerli kardeşler. Demek ki sadece korumakta kalmıyor. Aynı zamanda da öncülük ederek bize yol gösteriyor. Değerli kardeşim. Sen de ona aynı şekilde Davut gibi yönelmek ve bu sözleri haykırman gerekiyor. Öncelik et, yol göster bana diyerek. Ve sen bunu yaptığında, yani ona sen güven bağladığında, o da ne yapıyor? Seni alıyor, seni taşıyarak güvenli olan alana götürüyor sevgili kardeşim. Bakın bu gerçek 8. ayette harika bir şekilde onaylanmakta. Diyor ki beni düşman eline düşürmedin. Yani yok olup gitmeme, sıkıntılar içerisindeyken bana yok benim yok olup gitmeme izin vermedin diyor. Ve rahat yürüyebilmem için diyor ki bastığım yerleri genişlettin. Yani rahatlattın beni diyor. Daha rahat bir şekilde sende yol alabilmem için sevgili kardeşim. Böyle bir güvence bizlere verilirken bir gerçeği de söylemeden geçmek istemiyorum. Tabii ki Rabbimiz bizleri sonsuz ölüme giden o ölüm yargısından, yani günahın tutsaklığından kurtarıp Tanrı'nın çocukları olmamızı sağlarken ekmek elden, su gölden, yani başka bir ifadeyle rahat bir hayat vaat etmedi sevgili kardeşim. Tersine sıkıntılarımızın olacağının altını önemli çizdi ve aynı zamanda da sıkıntılarımız olacak ama dedi buna rağmen korkmamıza hiç gerek olmadığını da ne yaptı? Önümüze koymuş oldu Yuhanna 16. bölümde. Dünyada sıkıntılarınız olacaktır. Bu kesin. Cennette değiliz. Dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşler. Sıkıntı ve sorunlar olmalı ki bizler Rabbimizin görmek istediği noktada olabilelim. Her zaman söylediğim gibi o sıkıntı ve zorluklar, sorunlar, problemler ne olursa olsun emin olun bizi yontmakta ve daha iyi bir noktaya gelmemizi sağlamaktadır. Değerli kardeşler, ayet şöyle devam ediyor. Evet, sıkıntılarınız olacak ama diyor işte burası çok güzel, cesur olun. Yani kendinizi bırakmayın, cesaretinizi yitirmeyin. Ben dünyayı yendim. Yani her şey üzerinde ben egemenim. Zafer elde etmiş biriyim. Sen de bana aitsen, sen de zafer elde edebilecek yeterliktesin. Ama diyor, ben de kaldığım sürece. Ama bana baktığın sürece, yüreğinde var olan kutsal ruha izin verdiğin sürece, sözün hayatında işlemesine fırsat verdiğin sürece. Sevgili kardeşim, Rab Tanrı bu güvenceyi Yuhanna 16:33'teki ayetle öğrencilere vermiş olduğu bu güvenceyi ne yapıyor? Aslında bizlere de veriyor değerli kardeşler. Bakın ayetin 33. ayetin ilk kısmında, yani Yuhanna 16:33'ün ilk kısmında ne diyor? Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Bakın diyor ki esenliğiniz olsun. Korkmanıza gerek yok. Ben sizinle beraberim. Çünkü ben her şey üzerinde egemen olan diri Tanrıyım. Bakın değerli kardeşler, sıkıntı ve sorunlar içerisinden şu an geçiyor olabilirsin. Ben de geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi ağırlıkları farklı, renkleri farklı ama hepimiz sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçiyoruz. Bakın bu sıkıntı ve sorunlar biraz uzun da olabilir, sürebilir. Ama buna rağmen değerli kardeşler, esenlik içerisinde olmak mümkün. Neden? Kutsal Ruh bize öncülük etmiş olduğu için ve diri sözü aracılığıyla bizi teselli etmiş olduğu için. Bakın, söz bizi teselli ettiği için, Kutsal Ruh bize gerekli olan yönü göstermiş olduğu için, onun eli altında olduğumuz için, evet, bu mümkün hale gelebiliyor. Bakın, haberci Pavlos Korintos'a yazmış olduğu ikinci mektubun ilk bölümünde dördüncü ayette diyor ki her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi diyor ki bakın burası çok önemli bütün sıkıntılarda teselli ediyor. Bakın sıkıntının oranı, boyutu, ağırlığı, ölçüsü ne olmuş olursa olsun bizi teselli eden içimizde var olan Kutsal Ruh. Demiyor mu? Size tesellici göndereceğim. Yüreğiniz sıkılmasın, korkmayın diyor. Evet, iman ettiğimizde o ruh bizim içimizde konut kurmuş durumda. Değerli kardeşim. Demek ki sıkıntı ve sorunlar aracılığıyla ne yapıyor? Rab Tanrı bizi eğitiyor ve olmamız gereken noktaya getirerek bizi karşı tarafa güvenli olan bölgeye geçmemizi ne yapıyor? Sağlıyor hamdolsun. Nasıl ki Daniel'i aslanlar çukuruna atılmasına izin vermiş olmasına karşın ne okuyoruz? Daniel 6. bölümde diyor ki Daniel 6. bölüm 22. ayette Tanrım meleğini diyor gönderip aslanların ağzını kapadı diyor. Bakın değerli kardeşler. Aslanlar çukuruna atılmış olmasına rağmen Daniel, Rab Tanrı meleğini göndererek ne yapıyor? Aslanların ağzını kapatıyor. Yani aslanların ağzını kapatarak güvenli bölgeye geçmesini Daniel'in sağlıyor. Bakın, Davut için de Goliat gerekiyordu. O kadar güçlü bir kişi olmasına karşın Davut, Goliat ile karşılaşması gerekiyordu sevgili kardeşim. Onun için bizler için de aynı durum söz konusu. Sıkıntılar, sorunlar içerisinden geçmemize Rab Tanrı bizlere izin veriyor. Görmek istediği noktaya bizleri getirebilmek için. Ama tabii ki şunu da görmek gerekiyor. Söylemeden geçmek istemiyorum sevgili kardeşler. Rab'de olmak dediğim ya, güllük gülistanlık bir hayat vaat etmedi Tanrı bize. Bazen gerçekten hayatını kaybeden kardeşler de oluyor. Tıpkı Stefanos gibi. Bakın inancından dolayı, Mesih bağlısı olduğundan dolayı ne yaptı? Taşlanarak öldürdü. Ama bakıyoruz duruma bir bütünlük içerisinde baktığımız zaman buna rağmen, bu korkunç sonuca rağmen Rab Tanrı Stefanos'u ödüllendirdi mi? Onu teselli edip ayağa kalkmasını sağladı mı? Evet sağladı. Nasıl? Stefanos gökyüzüne baktığında Rab Tanrı'nın, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in Stefanos için babanın sağında ayakta dikilmekte olduğunu gördü. Bakın öyle diyor değerli kardeşler. Habercilerin işleri ya da elçilerin işleri 7. bölü 55. ayet. Kutsal ruhla dolu olan Stefanos diyor. Gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın Tanrı'nın görkemini Rabbimiz İsa Mesih'i gördü diyor. Bu nedir? Bu şudur değerli kardeşler. Rab Tanrı Stefanos'u ne yaptı? Teselli etti, onurlandırdı. Ve teselli ederek bu ayrıcalığı ona sağlayarak, Rab İsa Mesih'i görme ayrıcalığını sağlayarak ve onun aracılığıyla elde etmiş olduğu güvenceyi hatırlatarak onu tekrar elinden tutup ayağa kalkmasını sağlamış oldu. Evet, ikinci ayet şöyle diyordu. Kulak ver bana, çabuk yetiş, kurtar beni diyor. Bir kaya ol bana sığınmak için. Güçlü bir kale ol kurtarmak için. Bakın Davut kimden söz ediyor? Rab Tanrı'dan söz ediyor. Peki burada kaya kimdir? Rabbimizin kendisi. Bunu nereden biliyoruz? Haberci Pavlos'un yazdığı mektupta bunu okuyabiliyoruz sevgili kardeşler. İlk mektupta, Korintoslara yazmış olduğu ilk mektupta haberci Pavlos diyor ki 10. bölüm 4. ayette ruhsal kuyudan içtiler diyor. Yani susuzluklarını giderdiler. O kaya Mesih'ti diyor. Bizim susuzluğumuzu gideren, bizi taşıyan, bize destek olan, değişmeden sabırla bizleri taşıyan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. O bizim kayamız, yani temelimiz olmuştur değerli kardeşler. Çünkü yine Korintoslar'dan ilk mektuba baktığımız zaman 3. bölüm 11. ayete, orada net bir şekilde hiç kimse konulan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz gerçeği net bir şekilde vurgulanmakta. Bu temel üzerine başka bir temel yok. Biz bu temel üzerine, bu kaya üzerine, Rab İsa Mesih üzerine, kilisesini de bu temel üzerine kurmuştur değerli kardeşim. Ne mutlu ki o bizlerin dinlenebileceği ve üzerinde sarsılmadan durabileceği kayamız olmuştur. Bakın, yanılmıyorsam belki vermişimdir bu örneği. Çocukken kendim uçurtma yapar, uçurtmayı uçurtmak için kırlara giderdik, çayırlara giderdik ve orada çok yüksek bir kaya vardı. Üzerine çıkardım, yaptığım uçurtmayı aşağıya sallardım. Çünkü hava boşluğu olduğu için uçurtmayı havalandırmak çok kolay oluyordu. Ve onu havalandırdığım zaman iyice süzülmeye başladığında onun keyfini alabilmek için uçurtmanın gözlerimi kapar böyle beklerdim. Ve gözlerimi kapadığımda büyük bir korku sarardı beni. Sanki gözlerimi kapadığımda ayağımdaki üzerinde durduğum kaya sanki sallanıyordu. Bakın değerli kardeşler, emin olun aslında sallanan kaya değildi. Sallanan bendim sevgili kardeşim. Sallanan bendim. Değerli kardeşler, emin olun sallanan bizleriz. Altımızdaki üzerinde durduğumuz kaya değil. Yani Rabbimiz değil. O asla ve asla sarsılmayan, koruyan, gözeten, kucaklayan ve sevgisi hiç değişmeyen diri Tanrı'dır. Ben sallansam bile altımdaki kaya sallanmaz. Ben titresem bile zıngır zıngır o ait olduğum Rab İsa Mesih kesinlikle titremez hamdolsun. O nedenle Davut birçok mezmurda bu gerçeğin altını şu sözle çizmiştir. Tek kayam. Neden? Çünkü kaya eşittir sağlamlığı gösteriyor. Kaya eşittir değişmezliğin bir ifadesi. O nedenle Davut kayam, benim tek kayam ifadesini kullanıyor. Örneğin 62. mezmura baktığımız zaman 6. ve 7. ayetler diyor ki tek kayam kurtuluşum, güçlü kayam, sığınağım odur. Samuel 2. Samuel'e baktığımız zaman 22. bölüme 2. ayete Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır diyor. Yani değişmeyen güçlü Tanrım. Ve Davut şöyle devam ediyor 3. ayette. Madem kayam ve kulem sensin, evet, o zaman öncülük et bana. Yol göster bana. Kendi adın uğruna diyor. Evet, ne demiştik? Kaya gücü, sağlamlığı, değişmezliği açıklıyor. O zaman madem ki sonuç bu, o zaman ben size şu soruyu sormak istiyorum. Tanrı, yani Rab İsa Mesih gerçekten senin kayan mı kardeşim? Yani nasıl bir temel üzerinde, zemin üzerinde hayatına devam ediyorsun? Üzerinde durmaya çalıştığın kaya, evet, Rab olan İsa Mesih mi? Yoksa her an değişen ve çökerek kayan kum üzerinde mi durmaya çalışıyorsun? Evet. Kaya sağlamlığı, değişmezliği önümüze koyarken, peki kaleden de söz ediyor. Kale nedir sevgili kardeşler? Kaya nedir? Kale de değerli kardeşim, insanları korumak içindir. Yani bu neyi açıklıyor? Her bir canın, ben de dahil, hepimizin bu yeryüzünde korunmaya ihtiyacı var demektir. Bu gerçeği önümüze koyuyor. Evet, o kaya ise ve kale ise, o zaman diyebiliriz ki sarsılmayan, değişmeyen güçlü bir Rabbe ve kale ise onun koruması altındayız demektir. Bu bizi teselli etsin. 7. ayete bakalım. Bakın 7. ayette harika ifadeler yer alıyor. Diyor ki çok vefalısın diyor. Yani vefalı olmak ne demektir? Sevgisi geçici olmayan. Ve diyor ki çok vefalısın dedikten sonra bundan dolayı sevinip coşacağım. Yani senin sevgin hiç değişmediği için bu beni ayağa kaldıracak, beni coşturacak. Çünkü düşkün halimi görüyor, çektiğim sıkıntıları biliyor. Bakın sözlere dikkat edin değerli kardeşler. Harika sözler, gerçekten de harika sözler. Heyecanla bunu ifade ediyorum, yanlış anlamayın lütfen. Duygular değil ama içimi coşturan sözler bunlar. Düşkün halimi görüyor, çektiğim sıkıntıları biliyorsun diyebilir miyiz değerli kardeşler? Rab gören bir Rab. Rab sıkıntılarımızı, sorunlarımızı bilen bir Rab. Bakın değerli kardeşler, en yakınlarımız bile sıkıntılarımızı, sorunlarımızı paylaştığımız zaman anlayamıyorlar. Ama ait olduğumuz Rabbimiz, bizleri sonsuz sevgisiyle seven Rabbimiz, her durumda bizi anlayan bir Rab, hamdolsun. Unutma, Davut da senin ve benim gibi zayıf bir insandı. Onun zayıflıkları bizim de zayıflıklarımızdır. Onun düştüğü günahlar her insanın düşebileceği günahlardır. Bakın Rab Tanrı düşkün halini görebildiği gibi Rabbimiz bizim de düşkün halimizi görecek. Gerekli olan ne ise, bakın bunun altını önemli çiziyorum, Rabbimiz gerekli olan ne ise onu kesinlikle yapacaktır. Bakın eski antlaşmaya baktığımızda uzun bir suskunluk dönemi görebiliyoruz. Ama Rab sonunda ne diyor? Onların dualarını işitti. Peki daha önce işitmedi mi? Hayır, yine işitti. Rab onların dualarını her zaman işitti. Ama zamanı geldiğinde harekete geçtiğini görüyoruz. Yani Rab Tanrı bir şeyler yapmak için harekete geçiyor. Üçüncü bölümde, çıkış kitabı üçüncü bölüm 7 ve 8. ayetlerde diyor ki Rab halkımın Mısır'dan çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum dedi. Ve feryadı duydum. Bakın biliyorum ve duydum feryadı. Acılarını biliyorum. Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlıların elinden kurtaracağım. O ülkeden çıkarıp geniş, verimli topraklara, süt ve bal akan ülkesine götüreceğim diyor. Rab Tanrı sıkıntılarını gördü, harekete geçti ve onları kurtardı. Ne yaptı? O kölelikten, Mısırlıların köleliğinden onları kurtararaktan vaat edilen ülke olan, harika bir ifadeyle süt ve bal akan ülkeye gelmelerini sağlıyor. Demek ki Rab Tanrı bizi de kurtardığında ne yaptı? Günahın köleliğinden kurtararak, tutsaklığından kurtararak, o zincirleri parçalayarak ne yaptı? Tanrı'nın çocuğu olmamızı sağlayarak onun tahtında oturmamızı sağladı. Bakın bir ayet okumak istiyorum sevgili kardeşler. Efesler 2. bölümde şöyle diyor 6. ayet. 6. ayet şöyle diyor sevgili kardeşler. Diyor ki Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu diyor. Konumu görebiliyor musunuz? Kölelikten Tanrı'nın çocuğu olma hakkını verdi Tanrı bize. Yani ölümden yaşama geçtik. Bunun anlamı budur. Ölüm karanlığın simgesi ise karanlıktan ışığa geçtiğimizi bize gösteriyor. Karanlığın egemeni iblis. İblisin egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine geçirerek yepyeni bir insan olduk. Tanrı'nın çocukları olduk değerli kardeşler. Bakın bu harika bir şey. Rab gören bir Rab. Rab işiten bir Rab. Rab duruma el atan bir Rab. Bakın bu olayı yeni antlaşmadan da bir örnekle pekiştirebilirim. Markos 6. bölüme baktığımız zaman öğrenciler biliyorsunuz teknedeydiler, yalnızdılar. Rabbin kendisi orada yoktu fiziken. Ve Rab biliyorsunuz dağa çıkmıştı dua etmek için. Öyle okuyoruz Markos 6. bölümde. Yanılmıyorsam 46. ayette öyle okuyoruz. Rab onlar için dua ediyordu. Dua etmek için dağa çıktığını okuyoruz. Ve onlar korkunç bir fırtınaya yakalanıyorlar. Ve gerçekten de korkunç fırtınaya yakalandıklarında öleceklerini, yok olup gideceklerini düşündüler. Tam o esnada Rabbimizin su üstünde yürüyerek onlara yaklaştığını okuyoruz. Ve onlar onu bir hayalet sandılar ve korktular. Ama Rab ne yaptı? Onların korkularını yatıştırdı. Korkmayın diyerek. Korkmayın. Şöyle diyor bakın. Akşam olduğunda 47 ve 48. ayetler. Markos 6, 47-48. Akşam olduğunda kayık gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalmış olan İsa öğrencilerinin kürek çekmekte bakın çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı diyor. Bakın gerçekten bu ifadeler bizi teselli etmiyor mu değerli kardeşler? Öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü diyor. Gördü. Rabbimiz çektiğimiz sıkıntıları, içinde bulunduğumuz durum neyse, koşullar neyse, onu gören ve bilen Tanrı. Bu bizi teselli etmesi gerekiyor değerli kardeşler. Rabbimiz vurdum duymaz bir Rab değil hamdolsun. Bizim için 6.46'da okuduğumuz gibi Markos 6.46'da okuduğumuz gibi bizim için dua eden ama korktuğumuzda da öğrencilere yaklaştığı gibi yine Markos 6. bölümün 50. ayetine baktığımız zaman cesur olun, korkmayın benim diyen Rabbin kendisi değerli kardeşim. Bakın değerli kardeşler hepimiz zorluklardan, sıkıntı ve acılar içerisinden geçiyoruz. Ama yalnız olmadığımız kesin. Bizlerle birlikte olan Rab Tanrı. O seni koruyacak ve gerekli olan desteği vererek sana öncülük ederek yol gösterecektir. Tıpkı Davut ve diğerleri gibi. Ama sen de Davut gibi yüzünü ona çevirmen gerekiyor. Duayla. Bakın birinci ayete baktığımız zaman Mezmur'un birinci ayetine, üçüncü ayetine, 14. ayetine ve 15. ayetine baktığımız zaman bakın ne diyor? Ya Rab sana sığınıyorum diyor Davut. Yani Rab Tanrı'ya sığınıyor. Sığınmadan bu gerçekleşmiyor. Ve diyor ki kayam ve kulem sensin. Ben sana güveniyorum diyor. Ya Rab Tanrım sensin. Hayatım senin elinde. Bizler de durum ve şartlar ne olursa olsun Rabb'e yöneldiğimizde bu sözleri bizler de haykırabiliriz. Haykırabiliriz. Hayatım ya Rab senin elinde. Davut gerçekten de Rabb'e odaklıydı yaşamı. Durumlara değil Rabb'e odaklıydı. Emin olun sahip olduğumuz iman her durum ve koşu karşısında dimdik duran, sarsılmayan bir imandır. Sahip olduğumuz iman sevgili kardeşler. Ve o yüzden yeri geldiğini hep söylemişimdir. İmanla başlıyoruz. İsa Mesih'e evet demekle iman ediyoruz. Ama aynı imanla da devam ediyoruz. Ama sonuca nasıl ulaşacağız? Yine aynı imanla da sonuca ulaşacağız. Sevgili kardeşim, evet, Eğer sen sıkıntın mı var diyorsun. Ay aman of yandım demektense durumunu neden Rabbin önüne getirmiyorsun? Dua aracılığıyla ona yönelerek sevgili kardeşim. Rab'be yaklaş. Rab başım belada de. Ya da Rab sıkıntı içerisindeyim de. Lütfen bana yardım et. Bakın Davut sadece bunu yaptı değerli kardeşler. Bakın 9. ayete lütfen. Acı bana diyor ya Rab. Durum içerisinde çözümü Rab'de görüyor. Ve Rab'be yüzünü çeviriyor diyor ki acı bana ya Rab sıkıntıdayım. Lütfen bana yardım et. Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor. Ve 15. ayet şöyle devam ediyor. Günlerim senin elinde. Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, peşime düşenlerden. Bakın içinde bulunduğu durumu ne yapıyor Davut? Harika bir şekilde Rabbin eline teslim ediyor. Acı bana ya Rab, sıkıntıdayım diyerek ve ne diyor? Günlerim senin elinde. Yani ona tam olarak teslim olduğunu gösteriyor bize. Günlerim senin elinde. Bu ne demektir? Zamanım senin elinde. Saatlerim, dakikalarım, haftalarım, aylarım, senelerim, yıllarım, ömrüm senin elinde demektir. Bakın değerli kardeşler, birçok insan ne yapıyor? Geçtiğimiz haftalarda vaaz ettiğim mezmurda ifade ettiğim gibi geleceğini öğrenmek için insanlar falcılara koşuyor değil mi? O kahve fincanının dibinde bırakmış olduğu telvenin geride bıraktığı izlere bakaraktan kişiye yorum yapıyorlar. Onları gelecekleri hakkında açıklamada bulunuyorlar. Bakın sevgili kardeşler, Rab Tanrı'nın gözünde emin olun boş ve hiçbir değeri olmayan bu şeylerden lütfen, lütfen bu tür yaklaşımlardan uzak durun. Ama ilginç olan bu kadar anlamsız, değersiz olmasına rağmen bu tür şeyler, bu tür davranışlar, insanlar değerli kardeşler gerçekten de inanamıyorum ama buna rağmen insanlar bu tür şeylere bel bağlamış durumda. Bir de şöyle bir sözün arkasına saklanıyor. Fala inanma, falsızda kalma. Ne kadar korkunç, ne kadar acı verici bir durum. Tabii ki sen bunu yaparken falcı da köşe olmayı, yani zengin olmayı rahat bir şekilde becerebiliyor. Bizim zamanımız, bütünüyle her şey Tanrımızın elinde. Davut bunu söylüyor. Günlerim senin elinde derken 15. ayette. Bakın değerli kardeşler, bu eller senin benim gibi eller değil. Bu eller çivilerle delinmiş, acılar çekmiş değerli kardeşler. Üstün ve kusursuz insanın elleri bu eller. Öyle sıradan eller değil. Yani acının ne olduğunu biliyor bu eller. Sevgili kardeşim, baskılar altında acı çeken, kendisine hakaret edildiği zaman geri hakarette bulunmayan, yaşamını bizim günahlarımız için feda eden Rabbimizin elleridir bu eller. Bu harika değil mi? Bizlere bakabilecek, bizleri koruyabilecek Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in elindeyiz sevgili kardeşim. Gerçekten de onun eli altında olmak çok büyük bir ayrıcalık. Yalvarırım size böyle bir ayrıcalığın değerini bilerek, bu ayrıcalığa sımsıkı sarılarak yola devam edin. O bizim tek çobanımız. 23. mezmurda ifade ettiği gibi. Nasıl ki çoban kaybolan kuzuyu arayıp bulduktan sonra omuzuna alıp ağıla getiriyorsa, yani güvenli olan yere getiriyorsa, Rab de bizi sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken bizi alıp karşı tarafa geçirecektir. Güvenli bir şekilde geçmemizi sağlayacaktır sevgili kardeşler. Onun için Gerçekten çok iyi bildiğiniz bir hikaye biliyorum ama uyduğu için söylemek istiyorum. Bir adam sahilde yürürken gökyüzüne bakıyor ve tüm hayatını görüyor. Hayatının bir dönemlerinde tek bir çift ayak izi, bazı dönemlerinde ise çift ayak izi. Yani baktığında iyi günlerde geçerken çift ayak izini görüyor ama kötü günlerden, sıkıntılardan geçerken tek ayak izi görüyor ve isyan ediyor ister istemez adam. Diyor ki, Ya Rab, hadi o güzel günlerde her şey tıkırında giderken sen benim yanımdaydın da niye o sıkıntılar içerisinden geçerken sadece ben kendi ayak izlerimi orada gördüm. Tek bir ayak izi vardı. Tek bir çift ayak izi vardı. Ve Rab ona diyor ki, oğlum diyor, o gördüğün, o sıkıntılar içerisinden geçerken gördüğün o bir çift ayak izi benim ayak izlerimdi. Ben seni o sıkıntılı dönem içerisinden geçerken ellerim üzerinde taşıyordum. Rab bizi taşıyan bir Rab. Güvenli bölgeye geçirmeye gayret eden, özen gösteren, diri olan bir Rab. Eğer sevgili kardeşler, sonuç buysa sizler de ona umut bağlayarak 23 ve 24. ayetlerde ifade ettiği gibi Rabbi sevin ve güçlü ve yürekli olmaya gayret edin. Bakın değerli kardeşler, Rabbi eğer seviyorsak demek ki onun sözüne yakın yürüyoruz demektir. Eğer biz onun sözlerine, kurallarına bağlıysak Rab'be yakınız demektir. O zaman Rab'be yakınsak o zaman güçlüyüz, cesaretliyiz demektir. Öyle diyor. Sevin, güçlü ve yürekli olun. Demek ki sevgi varsa Rab'be yakınsın. Rab'be yakınsan güçlüsün ve yüreklisin sevgili kardeşim. Evet, 19. ayetle kapatmak istiyorum. Diyor ki, iyiliğin ne büyüktür Ya Rab, onu senden korkanlar için saklarsın. Herkesin gözü önünde sana sığınanlara iyi davranırsın diyor. Demek ki gerçek anlamda Rabbin kurtarışını kendi yaşamında tecrübe etmiş olan her insan Davut gibi iyiliğin ne büyüktür Ya Rab diye haykırmaktan kendisini alamaz. Emin olun. Rabbin ne kadar büyük ve yüce olduğunu son günlerde birine söyleyebildin mi sevgili kardeşim? Rabbin iyiliklerini en son ne zaman anlattın? Bakın mezmurda şöyle okuyoruz. 107. mezmurda 1 ve 2. ayetlerde şükredin Rabbe çünkü iyidir. Şükredin Rabbe çünkü İyidir o diyor. Vefası sonsuza dek sürer. Yani sevgisi değişmez. Böyle desin Rabbin kurtardıkları. Zulmün pençesinden özgür kıldıkları. Eğer Rab seni ölümün pençesinden özgürlüğe kavuşturduysa, o köle pazarından o kusursuz kanı aracılığıyla satın alarak seni özgürlüğe kavuşturduysa, o zaman sen de Rab'be şükredenler arasında olman gerekiyor. Onun iyiliğini açıkça beyan etmen gerekiyor değerli kardeşler. Genelde biliyorsunuz sohbetlerde hep havadan sudan konuşuruz. Çok kişi her nedense Rab Tanrı'dan ve onun iyiliklerinden, onun sevgisinden, onun yüceliğinden söz eder. Sanki o yokmuş gibi davranırlar. Bugün biraz yüreklerinize bakmanızı, sakin bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Ve şu soruyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Sevgili kardeşim, Rabbin senin için yaptığı iyilikler hakkında en son ne zaman birine konuştun? Ya da onun iyilikleri için yürek doluluğuyla, tüm içtenlikle ona en son ne zaman şükrettin, teşekkür ettin, hamd ettin.